İyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz. Akın Hocam, Serdar Hocam ve Altı Hocam'la birlikte.
İnşallah.
Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Buyurun.
İnşallah bir video vardı, onunla başlayabiliriz. Onun tamam. Üzerinden devam edebiliriz sonra.
Tamam.
İnşallah.
İnşallah. Şimdi bu ünlü sansürsüz programında Ender Helvacıoğlu'nun böyle bilimle alakası olmayan açıklamaları var. Onlardan bir tanesi burada.
Bu kadar büyük bir şey affetmeyin. Yani cansızla can arasında böyle kutsal, çok farklı bir şey yok. Yani cansız madde, canlı madde arasında çok büyük bir fark yok.
Şimdi Ender Helvacıoğlu böyle cansız madde ile canlı madde arasında öyle çok büyük bir fark olmadığını söylüyor. Şimdi PowerPoint dosyası var, oradan da devam edebiliriz. Şimdi canlı cansız arasında fark yok diyor, fakat normal şu anda bilim adamları canlı maddeyi bırakın zaten herhangi bir cansız olan mesela proteini bile yapamıyorlar şu anda. Mesela bakabiliriz şu anda canlı maddelere. Bir çiçek var burada. Maşallah çok muhteşem renkleri ve muhteşem bir şekli var.
Maşallah.
Burada yine başka bir çiçek. Yani şurada muhteşem maşallah bir tasarım var. Yani bu buradaki renkleri seçen, bu şekli veren bir yaratıcı olması gerekiyor inşallah. Yani bunun kör tesadüflerle böyle bir şey ortaya çıkması mümkün değil yani inşallah.
Altın oran var.
Altın oran
değil
var.
Değil mi? Muhteşem bir dizayn, muhteşem her şeyi, mükemmel. Maşallah.
Yani şöyle bir çeşitlilik var denizin altında. Yani bu renkleri, bu kontrast renkleri seçen, bu şekilleri, bu balıklara bu şekilleri veren bir yaratan olması gerekiyor mutlaka. Yani kör tesadüflerin ürünü kesinlikle olamaz yani inşallah. Yine bir kelebek.
Maşallah.
Başka bir çiçek inşallah.
Harikulade yani maşallah.
Yani muhteşem şu geçiş. Mesela turuncunun daha açık bir tonuna doğru bir geçiş var burada.
O altın oran bunda da çok bariz.
Evet, o ortasında yani altın oran
her şeyde var.
Sarmaların altın oranını
diziyor. Tabii. İnşallah. Şu muhteşem bir desen var. Yani şekli ve desenleri muhteşem maşallah. Yani şöyle bir sevimlilik.
Maşallah. Muazzam maşallah. Palyaço balığı. O mesela yaşadığı yer çok mükemmel.
Evet.
Değil mi? O yaşadığı yer aslında normalde başka canlılar oraya yaklaşamıyor. Gelince evet, elektrik çarpıyor onları.
Evet.
Ama o bağışıklık sistemi yaratmış Allah onda.
İnşallah.
Onların içinde yaşıyorlar. Hatta çok onun yakınındaki kayalara yumurtluyorlar. Kimse gelip zarar da veremiyor.
Evet. Bir tek onlar girebiliyor zaten.
Çok muazzam içerisine. Yaratılış gerçeği yani.
Bu da cansız maddeler. Mesela sandalye, işte kapı, sehpa gibi. Bunlar da cansız maddeler. Yani biraz önce gördüğümüz şeylerle bunlar arasında herhangi bir fark olmadığını iddia ediyor Ender Helvacıoğlu. Aslında bunun üzerinde konuşmaya bile gerek yok. Burada da şimdi canlının yapı taşları var. Solda amino asitler görüyoruz. Burada sol elli amino asit ve sağ elli amino asitler var. Şimdi proteinleri sadece bir kere sol elli amino asitler oluşturuyor. Yani sağ elli amino asitler canlılık oluşturmuyor, protein oluşturmuyor. Ve amino asitin bir özelliği, oksijen olan ortamda hemen parçalanıyor. Yani evrimcilerin şöyle bir iddiası var. İşte amino asitler bir araya geldi, proteinleri oluşturdu. Proteinler bir araya geldi, işte yüz binlerce bilginin olduğu hücreyi oluşturdu diyorlar mesela. Ama daha bu ilk evresinde çöküyor çünkü amino asitler oksijen olan ortamda direkt parçalanıyorlar. Ve mesela sağda da bir proteini görüyoruz, yine sol elde amino asitlerden oluşan bir proteini görüyoruz. Bu protein de sadece hücre içerisinde sentezlenebiliyor. Yani bunu en gelişmiş laboratuvarlarda dahi bilim adamları bir araya getirip mesela şu amino asitleri biz bir araya getirelim, peptit bağ ile bağlayalım, bir tane protein elde edelim dediklerinde bunu yapamıyorlar. Yani şu anki teknolojiyle inşallah. Bu da yani Allah'ın muhteşem sanatını gösteriyor inşallah bize, ilmini gösteriyor.
Evet.
Bizim bir de hücreye bakalım. Bu da hücre. Şimdi Darwin zamanında tabii içi su dolu bir baloncuk olarak düşünülüyordu mikroskop teknolojisinin düşük olması nedeniyle. Yalnız şu an anlaşıldı ki yani hücre dünyadaki en karmaşık yapı. Yani yeryüzü üzerinde. Ve bir şehre benzetiyorlar. Yani bir şehir kadar, hatta ondan daha karmaşık olduğunu bilim adamları söylüyor. Bununla da ilgili Alexander Oparin isimli bir Rus bilim adamı zaten şunu söylüyor hücrenin yapısıyla ilgili.
Darwinist tabii.
Darwinist aynı zamanda. Maalesef hücrenin meydana gelişi evrim teorisinin tümünü içine alan en karanlık noktayı oluşturmaktadır diyor. Yani ilk hücrenin oluşumunu açıklamayı bırakın, en karanlık noktayı oluşturuyor ve hiçbir şekilde inşallah açıklayamıyorlar. Allah da ayette inşallah şu şekilde buyuruyor. Şeytan Allah'a sığınırım. De ki siz Allah'ın dışında taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Bana haber verin. Yerden neyi yaratmışlardır? Ya da onların göklerde bir ortaklığı mı var? Yoksa biz onlara bir kitap vermişiz de onlar bundan dolayı apaçık bir belge üzerinde midirler? Hayır, zulmedenler birbirlerini aldatmadan başkasını vaat etmiyorlar buyuruyor Allah. Fatır Suresi 40. ayette. Yani Allah'ın da bildirdiği gibi yerden hiçbir şeyi ne onların iddia ettiği tesadüf, ne doğal seleksiyon, ne mutasyon yerden neyi yaratmışlar diyor Allah. Hiçbir şeyi yaratmadı şu ana kadar. Yani biz de yapamıyoruz inşallah. Canlılık çünkü Allah'ın hay sıfatıyla olan bir şey. Allah'ın hayat vermesi gerekiyor. Yoksa proteinleri bir araya getirelim. Belli bir süreden sonra bir bakalım hücre canlanmış. Böyle bir olay yok inşallah.
Yani evrimcilerin durumu şöyle, şuna benziyor. Mesela bir muhteşem bir resim düşünelim. Şehir ortamı, binalar, insanlar, arabalar. Böyle bir tasvir. Şimdi biri dese ki o resme baktığında, yani sadece onunla muhatap olsa, bu resmi herhalde kendi içinde böyle boyalar tesadüfen bir araya gelmiş. İşte o insanlar diğer insanları üretmiş. Tesadüfen atomlar çarpışması neticesinde böyle bir muhteşem resim oldu. Yani böyle desin ne kadar mantıksız olur değil mi?
Evet.
Yani bütün evren de böyle bir şey. Yani sadece boyut farkı var. Biri iki boyutlu, biri üç boyutlu, zamanı da düşünelim dört boyutlu. O yapı içinde olan şeylere atfediyorlar. Bütün bu muazzamda, bütün bu canlılardaki çeşitliği. O zaman aynı ahmaklığa düşmüş oluyorlar. Yani resimdeki şekiller kendilerini yapamayacağı gibi bu evrenin içindeki öğeler de evreni yapamaz. İnşallah. Evreni, zamanı, maddeyi, mekanı, her şeyi Allah yaratmıştır inşallah.
Evet. İnşallah.
Zaten yoktan var olan bir şey nasıl kendi kendine var etsin ki yani. Bir de gördük yani orada masa, tahta, sandalye. Onlar cansız hakikaten.
Evet.
Onlar da atomlardan yapıldı. Canlılar da atomlardan yaratıldı ama canlılık, hayat bir hücrenin yapısı. Yani incelendikçe zaten muhteşem bir yaratılış var ve bir hayat yaşanıyor hücrenin içerisinde. Yani hakikaten dev bir şehrin milimetrenin %1'ine indirilmiş hali gibi değil mi? Ulaşım sistemleri, rafinerileri, laboratuvarları, enerji santralları, bilgi bankası, fabrikalarda üretilen ürünler, adeta akıllı bir hücre zarıyla böyle muhteşem bir yapısı var.
Şimdi mesela hücredeki molekülleri bazen şey diyoruz, robot işçi moleküller diyoruz. Niye böyle diyoruz? Çünkü adeta işçi şuuruyla çalışıyor. Yani böyle bir yüzlerce enzim var. Bir böyle şuurlu bir insan gibi kendisine vazife edinmiş. Bu vazifeyi de mükemmel bir şekilde gerçekleştiriyor. Dün gördük mesela topo izomeraz enzimi. Adeta bir matematikçi gibi, statik mühendisi gibi soyut düşünebiliyor.
Evet.
Ve mükemmel bir görevi yerine getiriyor. Yani DNA'nın kıvrılmasını engelliyor. Şimdi daha en ufak bir enzimin yaptığı işi Ender Helvacıoğlu eminim düşünemez. Yani o DNA'daki kıvrılmaların özel çözümle kırılıp öteki tarafa aktarılmasıyla o şeklin topolojisinin değişmesi ve bunun statik anlamda bir direnç kazanacağı şeyle normalde düşünemez yani. Ama ilk yaratılan hücrede dahi bu var. Dolayısıyla nasıl canlı ile cansız arasında bir fark olmazlar?
Evet,
elbette ki büyük bir fark var. Ve yani böyle binlerce enzim örneği verebiliriz. Yani mesela fotolyaz enzimi. Kendisine şeye hedef edilmiş, DNA'daki bozuklukları tespit etme ve tamir etme. Kendisinden çok çok büyük olan bir şeyi de bir hata arıyor. Yani böyle bir şey şuurlu bir varlık yapabilir. Değil mi?
Evet.
İnşallah.
Zaten o DNA'daki bilgiler de tek başına yani Allah'ın varlığını net bir şekilde gösteriyor inşallah. Yani normalde bir ateiste söylesek işte şurada bir yazı, mesela tesadüf yazsa bir yerde... yani o kişiye sorsak buradaki yazı işte mürekkebin dökülmesiyle kağıdın üzerine gelip böyle bir yazı oluşmuş olabilir mi desek yani adam herhalde kesinlikle hayır diyecektir. Biz de böyle bir şey yani bu şekilde oluşmuş diye böyle ciddi bir şekilde ısrar etsek işte rüzgar esti, döküldü, tesadüf yazdı diye böyle ısrar etsek herhalde adam kaçar yani bizden bu. Evet, akli dengesi bozuk.
Kitap yazıp versek bak bu da kitabı desek böyle.
Makale falan
yazdı. Beyaz önlükte gözlükler değil mi? Onu diyene zaten deliler o. Evet. Ama ondan çok daha büyük yalan söylüyor.
İnşallah. Hücredeki muhteşemliği tam olarak anlayamıyorlar bunlar. Sadece mesela bakterilerle ilgili şöyle şu kalınlıkta kocaman kitaplar oluyor. Ve böyle yüzlerce kitap oluyor. Küçücük bir yerde muazzam bir bilgi var. Evet. Ve bir, daha çok başındalar. Yani evet. Daha bir sürü şey bulacaklar. Şimdi bu kadar büyük bir sanat, bu kadar büyük bir bilgi nasıl tesadüfen olsun?
Yani DNA'da zaten 3,5 milyar harf var. Yani 4-5 tane harfin yan yana gelemeyeceğini iddia eden bir insan 3,5 milyar harfin yan yana gelebileceğini iddia ediyor. Bir de DNA'nın yapısı, yani Oktar Hocam sen daha iyi biliyorsun onu. Yani bulmaca gibi bir yapısı var. Yani mesela çapraz bulmacalar falan da var. Bir harf 4 kelimenin özelliğini taşır mesela bazı bulmacalarda değil mi? Yani bir harfi çıkarttık mı 4 kelimenin harfi birden çıkmış olur. DNA'da da aynı yapı var. Yani 7-8 yeri birden kontrol ediyor mesela bir harf. Bir harfi çıkarttık mı mesela 7-8 ayrı bölgenin bilgisini almış oluyoruz. Yani bu kadar komplike bir yapısı var DNA'nın. Evet. Tek bir harfi bile çıkartmaya kalksa yani değiştirmeyi bırakın. Yani en ufak bir değişiklik bile yapsak tüm yapısı bozuluyor yani DNA'da evet. İnsanın inşallah.
Evet. Mesela bağışıklık sisteminde de konuşmuştuk. VDC genleri var. VDC gen toplulukları var. Bunlar adeta böyle sayı sistemleri oluşturuyorlar. V için işte 50 tane, D için 5 tane, J için 5 tane gibi böyle çeşitleri var bunların. Bunların bir araya her birinden birer tane seçilmek suretiyle muazzam bir çeşitlik sağlanıyor. Şimdi mesela bu seçimi kim yapıyor? Neden sadece mesela V gen topluluklarından bir tane seçiyor? Neden D gen topluluklarından bir tane seçiyor? Neden J gen topluluklarından bir tane seçiyor? Şimdi bu seçim muhteşem, yani bu muhteşem bir akıl gösterisi. Bunu yani birisine desek, yani eğitimli birisine desek, yap desen, böyle seç, düzgün bir şekilde bir araya getir desen, şu anki teknolojiyle yapılamıyor. Ama bir enzimler topluluğu böyle bir şeye karar veriyor. Bir de organize bir akılla yapılıyor bu. Ve ortaya antikor üretimi çıkıyor. Burada da onu görüyoruz. V gen toplulukları, D gen toplulukları, J gen toplulukları. Bunlar çeşitlilik sağlıyor. Bu çeşitlilikle mikroplardaki yüzeylerinde bulunan aminoasit küçük dizileri oluyor yüzeylerde. Bunları tanımaya yarıyor. Yani mesela özel olarak bir şeyi tanımaya yönelik bir sistem yaratılmış. Yani bu böyle bir şey hiç şuursuz varlıklar hedef edinmez. Yani kendi dışındaki bir şeyi neden tanımaya çalışsın?
Evet ve çok büyük kombinasyonlar oluşuyor burada. Evet. Ya, o genlerin bu yan yana duran bu genlerden değil mi? Ve bunlar sadece, bu da çok bakın önemli, tek bir hücre tipinde yapılıyor bunlar. Bağışıklık hücreleri değil mi? B lenfositlerinde yapılıyor. Halbuki o gen bütün hücrelerde var. 200 çeşit hücre var. Göğüs hücresinde de var, beyin hücresinde de var. Onlar da kullanılmıyor. Onlarda yeri yok çünkü. Sadece B lenfositlerinde bu genlerin kombinasyonundan 100 milyonun üzerinde kombinasyon meydana getiriliyor. Bir antikor denen silah üretiliyor mikroplara karşı. Bu da yeterli değil. Yeni bir enzim keşfettiler. O enzim mevcut olan bu genlerde harf değişikliği yaparak varyasyonu, yani bu çeşitliliği daha da arttırıyor ki 10 milyara kadar çıktığı tahmin ediliyor. 10 milyar çeşit silah üretiyor B lenfositleri vesileyle. Dışarıdaki bütün mikroplara ve virüslere uygun. Yani ne kadar virüs, insana zararlı şey varsa hepsine uygun silah üretiliyor. Şimdi burada Ali Demir söylüyor ki, Türkiye'nin önünde gelen evrimcilerinden, bağışıklık sistemi hücrelerinin diyor, yani insan daha doğmadan diyor, dışarıda karşılaşacağı bakterilere ve virüslere karşı silah barındırması, bunun DNA'da kodlu olması diyor, o hücrelerin kahin olduğu anlamına gelir diyor. Şimdi bu ne demek? Yani bir hücre daha sen doğmadan senin hücren dışarıda neyle karşılaşacağını biliyor. Çünkü onların protein yapısı var. Onu bir kilit gibi düşünelim. Bu silahlarda anahtar olsun. Tam o kilide uygun anahtarlardan yapılmış böyle. Hepsine uygun anahtar var. Şimdi bir kilidin üzerine bir anahtar getirip açtığınız zaman kişi bunun tesadüfen olduğunu düşünür mü? Belli ki çok açık, yani çocuk bile anlar bunu. O kilide uygun anahtar yapılmıştır.
İkisinin de aynı.
Şimdi bak Ali Demir diyor, kahin diyor. Yani ne demek? Önceden bilen. Önceden kim bilebilir? İnsan daha doğmadan kendi bilemeyeceğine göre Allah bilir yani, değil mi? Dışarıdaki virüsü ve bakteriyi yaratan Allah. Bu bağışıklık sistemi ve hücrelerdeki bu muhteşem sistemi de yaratan. Yani biz çünkü çok yüzeye geçtik ama bu böyle doktora tezleri, kitaplar konusu yani bu. Değil mi Serdar Hocam yani inşallah, böyle bir sistem. Ve kusursuz işliyor maşallah.
Şimdi burada tabii çok çarpıcı bir şey daha söyledim. Bir protein genlerde değişiklik yapıyor. Mesela bu çok şuurlu bir şey. Yani çeşitliğin artılması gerektiğini düşünüyor. Ama halbuki önceden zaten 100 milyon çeşitlik var. Bu muazzam bir sayı. Ama daha da arttırma hedef ediniyor. Buna karşılık da genlerin yapıları değiştiriyor. Ama mesela bütün DNA'yı da değiştirebilir normalde. DNA 3.4 milyar harften oluşuyor dedi. Ama onları değil. Lazım olanı değiştiriyor. Yani bu V, D, J gen topluluklarında. Yani o da VDJ gen toplulukları antikorların içinde olan bir kısım, değişken kısım. Tam da bu mikropların, bakterilerin üzerindeki aminositleri tanımaya yarayan kısım. Mesela aynı antikorun sabit bir sapı da var. Orayı değiştirmiyor, orayı dahi değiştirmiyor. Yani mesela proteinde tam da ilgili yeri değiştirecek şekilde. Yani bir defa yani bir sürü proteinden sadece ilgili proteini, o proteinden de ilgili yerini değiştiriyor. Şimdi burada muazzam bir akıl yok mu? Var değil mi? Maşallah. Yani burada bir insan nasıl diyebilir yani canlı ile cansız arasında bir fark yok.
Ve muazzam da bir kontrol var. Evet. Mesela bu değişiklikler daha sonraki nesillere aktarılmıyor. Sadece o kişi de o kişiye has oluyor. Onun çocuğu yine aynı sistemle bu şekilde doğuyor. Yine o kontrollü olarak bu çeşitlilik sağlanıyor bağışıklık sistemi hücrelerinde. Ve burada bir mucize daha var. Diyelim ki bir bakteri girdi vücudumuza. Ona karşı hangi antikor uygun, o işte hücreler o uygun antikor geliyor, onun üzerine bağlanıyor. O bağlandığı anda hangi uygun antikorun uygun olduğunu tanıyan bir sistem var. Ve derhal o antikordan üretilmeye başlanıyor. Bakın bu da bir büyük bir mucize. Maşallah. Yani değil mi?
Tanıma seri üretime geçiyor.
Tabii. Seri üretime geçiliyor, hemen hastalık o vesileyle iyileşiyorsunuz siz. Mesela grip 4 gün sürüyor. İşte bundan dolayı 4 gün sürüyor. Hemen ona uygun silahlar üretilmeye başlanıyor ve üstesinden geliniyor. Allah'ın dilemesiyle tabii inşallah. Ya da aşılama olduğu zaman, aşılama da çok büyük bir mucize. Yani siz aşı şu anlama geliyor, virüsün ve bakterinin parçalarını veriyorsunuz, enjekte ediyorsunuz yani iğneyle kan dolaşımına. O girdiği anda işte uygun silahlar bağlanıyor, antikorlar bağlanıyor. Derhal o antikorlardan uygunundan yapılmaya başlanıyor ve siz işte o hastalığın çeşidine, aşının durumuna göre ya hayatınız boyunca ya da hayatınızın belli bir dönemi ona bağışık hale geliyorsunuz. O silah hazırda bekletiliyor. O girdiği anda onu tanıyıp hemen hastalık yapmanızı engelliyor. Size hastalık yapmasını engelliyor.
Evet, bu bilgisayar programları var. Günümüzde büyük bir sorun. Yani işte hackerlar işte ben diyorlar. Onlar böyle işletim sistemini arızaya sokacak yazılımlar geliştiriyorlar. Ama buna karşı da antivirüs yazılımları var. Mesela antivirüs yazılımlarının kullandığı bir tablo olur. Yani bir bilgi bankası olur. O bilgi bankasında işte mevcut virüslerle alakalı imzalar vardır. Şimdi bu müthiş şuurlu bir şey. Yani bu için şirketler kuruluyor ve o bilgi bankaları sürekli genişletiliyor yeni virüslere karşı. Özel olarak oluşturuluyor bunlar. Hücrede de bunun çok daha gelişmişi var. Yani dediğin gibi her mikroba karşı özel aktif olduktan sonra özel hafıza hücreleri bulunduruluyor. Yani böyle bir hafıza hücreleri bulundurulması, daha sonraki hastalık tekrar geldiğinde hızlı tepki verilmesi düşüncesi çok akıllıca, çok zekice, çok ve çok yerinde.
Evet.
Maşallah. Sağ
ol. Bu biraz önce Ali Demirsoy'u söyledik de Ali Demirsoy orada Allah'ın varlığını kabul ediyor zaten o ifadeyle.
Evet.
Bir hücre kahin olamayacağına göre, öyle bir şey olamayacağına göre onu Allah yaratmıştır diyemiyor. Onun yerine o garip cümleyi kuruyor yani böyle. Ama çok açık yani vicdanen biliyor Allah'ın yarattı. Çok açık.
Şey diyeyim. Hücreye sözünü kestim.
Estağfurullah.
Kusura bakma. Proteine veya hücreye aptal diyenler var. Şimdi mesela 100 bin tane profesör, 5 bin tane hastane, 10 bin tane tıp akademisi hepsi toplanıyorlar. Bir tane hücreyi yapamıyorlar.
Protein yapamıyorlar.
Bir de hücreyi her şeyini biliyorlar yani değil mi? Bütün organellerini biliyorlar.
Evet.
Ona rağmen bir tane hücre yapamıyorlar. Hangisi daha akıllı şimdi? Yani hücredeki akıl Allah'ın sonsuz aklının tecellisi.
İnşallah.
O yüzden akıl gözüküyor onda. Ve onda muhteşem bir yaratılış, büyük bir kudret gözüküyor. Allah'ın sonsuz kudreti tecelli ediyor.
Evet, şimdi bu teoriyi savunmaları ile ilgili Sydney Üniversitesi'nden Michael Walker isimli bir doktorun söylediği bir şey var. Evrim teorisinin savunulması ile ilgili. Birçok bilim adamı ve teknoloji uzmanının Darwin teorisine dilleriyle hizmet ediyor olmalarının tek nedeninin bu teorinin bir yaratıcı olduğunu, reddetmesi olduğunu kabul etmek zorundayız diyor. Yani bilimsel bir neden olduğu için değil, sadece Allah'ın varlığını reddettiği için bu teoriyi savunduklarını kabul etmemiz gerekiyor diyor. Yani bu net bir gerçek inşallah. Yani ideolojik olarak savunuluyor evrim. Yani yoksa yani gerçekten evrimcilerin hepsi biliyor evrimin olmadığını. Yani bu sadece bu şekilde savunmaları gerektiği için Allah'ın varlığını reddetme isteklerinden dolayı kaynaklanan bir şey olmuş oluyor. Biz zaten şimdi bunun ideolojik sonuçları da var. Bunları inşallah ilerleyen günlerde detaylarıyla bakacağız nasıl sorunlar çıkarttığını. Yani çünkü 19. yüzyılda evrim teorisi ortaya atılıyor ve onun ardından 1. 2. Dünya Savaşı çıkıyor. İşte Stalin zamanında, Mao zamanında evrim teorisinden yola çıkılarak yapılan çok garip uygulamalar var. Bunun sonucunda 350 milyona yakın insan, yani detaylı olarak araştırıldığında bu teori yüzünden öldürülüyor, bir kısmı şehit oluyor. Yani o yüzden evrim teorisi, yani bazı işte Şafak Mert isimli bir kişi çıkmıştı sansürsüz programına. Evrim teorisinin korkulacak bir şey olmadığını söylüyor. Yani biz zaten inşallah evrim teorisinin bir delili olmadığı için yanlışlığını vurguluyoruz inşallah. Ama onun haricinde de insanlığa getirdiği muhteşem belalar var. İnşallah onları detaylı olarak ilerleyen günlerde bakacağız. Anlatacağım inşallah.
Evrimcilere yönelik ayetler var inşallah işaret olarak. Okuyalım onlardan birkaç tane inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Saffat suresi 69, 70, 71, 72, 73. ayetler. Çünkü onlar atalarını sapık kimseler olarak bulmuşlardı. Değil mi? Ataları yok Darwin, Lamarck'tı, Firavun, Sümerler. Sapık kimseler böyle saçma sapan pagan dinine inanmışlar. Onlar da öyle bulmuşlar. Kendileri de onları izleri üzerinde koşturup duruyorlardı. Onların o izleri üzerinde o kalıntı böyle anlamsız ifadelerini adlandırdıklarını takip ediyorlar izleri üzerinde. İnşallah. Andolsun onlardan önce evvelkilerin çoğu da sapmıştı. Hakikaten değil mi 19. yüzyılda 18. yüzyılda Sümerler döneminde hep kavimlerin böyle putperest bir şeye girdikleri ve hayatın tesadüfen olduğunu güya değil mi sapkın bir inanca girdiklerini görüyoruz. Andolsun biz onlara uyarıcılar göndermiştik. Allah her kavme uyarıcı gönderdiğini bildiriyor. Uyarılanların nasıl bir sona uğradıklarına bir bak. Değil mi? Tarihte hep örnekleri var. Helak olan kavimler var böyle değil mi? Sapıtıp din dışı hareket edip inşallah. Allah'ta nasıl bir sona uğradıklarına bir bak diyor.
İnşallah.
Çok açık inşallah. Yani bizim tabii görevimiz uyarmak inşallah. Hocamız onu vazifeyi i̇nşallah. Yerine getiriyor. Dünya çapında inşallah.
İnşallah.
Ama inşallah herkes iman eder tabii ki öyle olacak inşallah.
İnşallah.
Hala
inşallah.
Bir kısım direnen evet. kişiler var.
Şimdi evrimcilerin dilleri yalana çok yatkın oluyor maalesef. İşte dinleyicilerimiz, işte biyoloji bölümünde okuyan arkadaşlarımız çok dikkatli olsunlar şu açıdan. Mesela bu biraz önce konuştuğumuz bu bağışıklık sistemindeki mucizeyi detaylarını verdik. Ama detaylarını bilmeyenler için mesela şöyle yalan söylüyorlar. Diyorlar ki işte hastalıklara karşı işte direnç kazanıyoruz. Evrimle kazanıyoruz diyorlar. İşte hastalıklara karşı bizim direncimiz olmasa evrimin delili. Yani şimdi dışarıdan bakan bir insan yani sadece bu söze baktığında bir delil araması lazım. Yani sen bunu söylüyorsun ama neye göre söylüyorsun? Bir delilin var mı? Yani sen evrimle olmuştur deyince senin demenle mi oluyor bu? Halbuki detayına girdiğimizde ne görüyoruz? İşte özel bir yaratılış, VDJ gen toplulukları. Onun da özel proteinlerce onda yapılan değişiklikler tamamıyla bir bilinç, şuur olduğunu gösteriyor. Yani tesadüfün hiçbir aşamasında yeri olmadığı bir durum söz konusu. O zaman ne diyecek kişi? Yani sen yalan söylüyorsun. Hani böyle bir şeyde itibar etmiyorum. Zaten bu yalanı deşifre edince onlar da bir yerden sonra bu iddialarını söyleyemeyecek noktaya geliyorlar. Yani o yüzden hani ataları önceki nesiller bir şey söylüyor diye doğru olmak zorunda değil. Yani araştırsınlar doğru neyse zaten kabul ederler yani
tabii.
inşallah.
Çoğunluğun söylemesi de önemli değil. Yani değil evet. mi inşallah? Onu
inşallah.
Zaten hocamız Allah razı olsun dünya çapında gösterdi. Bir kişi çıktı. Dünya çapında yerle bir etti.
Maşallah.
Mesela burada da şimdi Sen söyledin. O söylendiği zaman işte yani evrime delil gibi. Halbuki burada bakın genetik bilgi en mükemmel şekliyle var baştan itibaren. Zaten olmasa o canlı olamaz çünkü bütün mikroplara ve virüslere açık hale gelmiş oluyor. Zaten yaşayamaz evet. Bu olmasa. Genetik bilgide herhangi bir değişiklik var mı? Yeni genetik bilgi ekleniyor mu? Eklenmiyor tabii ki. Yani burada mevcut olan genetik bilginin değişik kombinasyonları var. Bir de zaten Allah'ın yarattığı bir enzim var. O da kontrollü bir değişiklik meydana getiriyor. Evrim mevrim yok dolayısıyla.
İnşallah. Bu evrimcilerin böyle bilimsel şeylerle beraber kendi dinlerini de böyle karıştırıp insanlara işte empoze etme çalışmalarından bir tanesi de varyasyon. Şimdi varyasyon çok fazla detaylı bilinmiyor. Varyasyon olayı, çeşitlilik. Yani evrimmiş gibi zannedilebiliyor çoğu insan tarafından. Varyasyonu bir açıklayalım. Şimdi mesela bir kedinin DNA'sında işte uzun kulak bilgisi de var, kısa kulak bilgisi de var. Uzun tüy bilgisi de var, kısa tüy bilgisi de var. İşte mavi göz bilgisi de var, kahverengi göz bilgisi de var. Bu DNA'sında kodlu zaten. Allah'ın varyasyon denen bir sistem yaratmış Allah. Bu sistem sayesinde kedi çeşitleniyor. İşte
İran kedisi
oluyor. İran kedisi oluyor.
Tüyü uzun oluyor.
Evet.
Tekir oluyor, rengi farklı oluyor, gözü rengi farklı oluyor.
Farklı türlerde çeşitleniyor. Öyle. Evet, insanlar da öyle. Yani hocam sen de anlatmıştın. Hazreti Adem ve inşallah eşinin DNA'sında tüm şu andaki işte zenci ırkının bilgisi de var, çekik göz bilgisi de var. Ondan sonra melez yani sarı ırk bilgisi de var. Hepsi var inşallah. O çeşitlenme sonucunda farklı ırklar oluşuyor. Şimdi bunun evrimle hiçbir alakası yok. Çünkü DNA'da var olan, zaten var olan bilginin çeşitlenmesiyle oluşuyor.
Evet.
Yani evrimcilerin iddiası yeni bilgi ekleyen bir mekanizma olması gerekiyor. Burada yeni bilgi yok. Sadece dediğimiz gibi var olan bilginin çeşitlenmesi sonucunda çeşitli bir tür içerisinde çeşit çeşit canlılar oluşuyor. Şimdi evrimcilerin iddia ettiği şey, evrim denen şey bir türün dışarıdan gelen bir etkenle yani mutasyon zaten başka bir yolu yok DNA'yı değiştiren yeni bir türe dönüşmesi gerekiyor. Evrim bu. Yani bir türün başka bir türe dönüşmesi gerekiyor. Şimdi evrimciler şöyle bir kurnazlık yapıyorlar. İşte tür içerisindeki çeşitlenme mikro evrimdir. Ondan sonra bir türden başka bir türe dönme olayı da makro evrimdir diyorlar. Şimdi yani muhteşem bir sahtekarlık yani bu. Çünkü mikro evrim dedikleri şey varyasyon. Bunun adı mikro evrim değil. Dediğimiz gibi varyasyon ve tür içerisindeki çeşitlenme. Sizin makro evrim dediğiniz şey bir sizin hayal ürününüz. Öyle bir olay yok. Dolayısıyla evrim yok. Yani böyle bir pagan dinini de yani bilimsel terimlerin üzerine bulaştırıp kirletmesinler yani kesinlikle.
Bilakis yaratılışın delili çeşitlenme.
Evet inşallah.
Allah'ın ayetinin tecellisi. Allah şeytanın Allah'ı sınırı ama ayette biz sizi kavimler olarak, farklı kavimler olarak yarattık diyor. Mealen söylüyorum. Farklı insan toplulukları yani. Farklı topluluklar olarak. Ki birbirinizle tanışabilirsiniz diye devam ediyor ayette.
İnşallah.
Bu Allah'ın ayetinin, bu ayetinin tecellisi. Yani evet. Direkt yaratılışın delili.
Evet.
Öbür türlü yani nasıl olsun farklı yani evrim olmuş olsa farklılık diye bir şey söz konusu olmaz zaten yani.
Evet bu da şundan kaynaklanıyor onu da hemen söyleyelim. Şimdi kromozomlarda genetik bilgi var, genler var. Ama bu yumurta ve spermin oluşması esnasında yani bu mayoz bölünme denilen hem kromozomların birbiriyle çaprazlaşması biliyorsunuz gen değiş tokuşu oluyor bir. İkincisi bu farklılaşmanın sonrasında yumurta ve yumurta sperm hücresi oluşurken sperm hücrelerine farklı kombinasyonlar dağılım meydana getiriyor. Ki mesela 125 milyon tane sperm yola çıkıyor. Annenin yani yumurtasının oluşumunda yine aynı şekilde orada da bir farklılaşma meydana getiriyor. Dolayısıyla yeni doğan çocuk hem annenin hem babanın muhtelif kombinasyon alternatiflerinden sadece bir tanesini alıyor. O da çocuğuna geçirirken yine çok sayıda milyonlarca değişik kombinasyon meydana geliyor. Genetik kombinasyon. Çünkü genler 20 bin tane gen var. Bunun tabii çok astronomik kombinasyon sayıları var. O kombinasyonlarla bir tanesi seçiliyor yine. Yine diğer taraftan muhtelif milyonlarca kombinasyondan bir tanesi seçiliyor. Bakın milyarlarca insanda böylece değil mi? Allah birbirine benzemez yaratmış. 7 milyar insanın 7 milyarı da birbirine benzemiyor. Hatta parmak izleri birbirinden farklı. Tabii bu Allah'ın yaratma sanatını gösterir. Çünkü
tabii.
Değil mi? Parmak izi niye farklı olsun ki? Yani bir santimetre karelik bir yere bir insana dünyanın en ünlü sanatçılarını bile toplasanız deseniz ki kaç tane alternatif şekil çizebilirsin. Evet. Birkaç bin tane çizer belki tıkanır ondan sonra değil mi? Bakın 7 milyar insan da farklı. Ondan önce yaşamış olanlar da farklı, sonra yaşamış olanlar da farklı. Yani neticede bu bölünme sırasında meydana gelen bu değişik kombinasyonları anlattığımız işte bu değişik çeşitlenmeyi meydana getiriyor. Ama esas bakın yeni bir protein yok. Bu çok önemli. Yeni bir enzim yok. Yani ilk Hazreti Adem'den beri var olan proteinler ve enzimlerin bu değişik kombinasyonları oluyor. Ama mesela insülin Hazreti Adem'de yoktu, öyle bir şey yok. Ya da tiroid hormonu ya da herhangi bir enzim. En baştan itibaren var. İşte bu çok önemli. Yani evrim mevrim yok.
Yani ayet okuyayım inşallah.
İnşallah.
Şeytan Allah'a sınırım. Göklerin ve yerin yaratılması ile onlarda her canlıdan türetip yayması onun ayetlerindendir. Ve o dileyeceği zaman onların hepsini toplamaya güç yetirendir diyor Allah. Yani her canlıyı Allah dünyada türetip yaydığını bildiriyor inşallah. İnşallah. Ayette.
Bu ATP sentaz da ilgili bir...
Olur. Hocamlar maşallah alim oldukları için... Evet.
Bir yukarı çıkalım. Biraz daha. Heh. Şimdi burada tarihi bir fotoğraf gözüküyor. Bu James Watt tarafından geliştirilen buhar makinesi. Biliyorsunuz buhar makinesinin icadıyla endüstri devrimi başlıyor. Muazzam bir güç kazanıyor insanlık. Hı hı. Muazzam bir iş kapasitesi kazanıyor. Bir taraftaki enerji hareket enerjisine çevriliyor. Bu aradaki sıkışmış enerji hareket enerjisine çevriliyor. Aşağı inelim. Daha sonra bu buhar türbinleri bir sürü yerde kullanıldı. İşte mesela o motor kavramı geliştirildi. Mesela barajlarda. Barajlarda ne oluyor? Su böyle bir duvar şeklinde, set şeklinde bir yerle birleştiriliyor. O bir potansiyel enerji oluyor. O potansiyel enerjinin kademeli olarak, kontrollü olarak bırakılmasıyla, yani suyun barajlardan bırakılmasıyla da belli çarkları döndürüyor. O dönen çarklar da başka çarkları döndürerek elektrik enerjisi elde ediliyor. Şimdi bu çok büyük bir mühendislik. Çünkü bir enerji formuna başka bir enerji formuna geçiş yapılıyor. Biz şu an mesela burada konuşurken değil mi, bir elektrik geliyor. Bu elektrik işte barajlarda, termik santrallerdeki saklı olan enerjinin bir şekilde dönüştürülmesiyle oluyor. Vücudumuzda çok çok ilginç bir keşif yapıldı. ATP sentaz diye bir motor bulundu. Bunun özelliği şu. Biliyorsunuz mitokondrilerde, hücre içinde mitokondriler var. Bunlar enerji santralleri hükmünde. Orada enerji üretiliyor. Mitokondrilerde enerji üretiminin %95'i bu ATP sentaz yoluyla gerçekleşiyor. Bizde temel enerji birimi hücrelerin içinde ATP molekülü. Biz nasıl günlük hayatta elektriği kullanıyoruz, hücrenin dilinde de veya pilleri kullanıyoruz cihazlar için, değil mi? Yani Walkman'a takıyorsun, işte laptop'a takıyorsun, pilleri kullanıyoruz. Hücrede de pil hükmünde olan moleküller ATP molekülleri. Bu ATP moleküllerinin üretilmesi gerekiyor. ATP sentazın görevi bu. Nasıl yapıyor bunu? Çok özel bir sistemi var mitokondrinin. O da çift zar katmanından oluşuyor. Bakın tek zar olsa yine olmuyor. Çift zarlı mitokondri. O zar arasında bulunan bir madde yoğunluğu var. Barajlarda nasıl su? Mitokondride o madde yoğunluğu hidrojen iyonları oluyor. Bu hidrojen iyonlarındaki potansiyel enerji... Bunun motorun çok özel bir yapısı var. Orada onun için hazırlanmış özel yerden aşağı doğru akıyor. Aşağı doğru akarken döndürüyor, çarkı döndürüyor. O da bir şaft yoluyla aynı arabalarda nasıl bir taraftan döndürülen hareket enerjisi diğer tarafa iletilir. O döndürülen şeyler, çark enerjisi aşağıdaki şaft yoluyla aşağı doğru iletiliyor. Şimdi aşağı sistemi taşındı enerji. Orada aşağıda da bu ATP molekülünün oluşmasında kullanılıyor bu enerji. Pek çok parçadan oluşuyor bu ATP sentaz molekülü. Bu da mükemmel bir şekilde bir araya getiriliyor ve doğru bir yerde. Yani mesela bu ATP sentaz hücrenin içi çok büyük. ATP sentazın boyutlarına göre düşündüğünüzde abartı büyük bir yer. Yani biz mesela İstanbul'da bir yerde bulunuyoruz. İstanbul büyüklüğünde bir şehir var. Doğru elimizde bir paket var. Onu doğru bir yere götürmemiz gerekiyor. Mesela etilerde bir yere bırakmamız gerekiyor. Onun oraya götürülmesi gerekiyor. Burada da öyle. Yani mitokondri zarına yerleştirilmesi gerekiyor. Yani mitokondri de değil. Mitokondrinin zarına yerleştirilmesi gerekiyor ve doğru bir şekilde, mesela yönü de doğru olması lazım. Aşağı bakacak, yukarı bakmayacak gibi. Yani her aşaması böyle ince ince düşünülmüş gibi. Mükemmel bir tasarım. Tabii Allah'ın mükemmel bir yaratılış delili bu. Bunu bulan bilim adamı zaten Nobel ödülü aldı. Biz endüstri devrimine 150 yıl önce, 200 yıl önce girdik. Bu ilk yaratılan hücreden itibaren var. James Watt şimdi adını anıyoruz. İşte endüstrileşmenin başlangıcıyla anıyoruz. Halbuki bu molekül ilk yaratıldığı itibaren var. Muazzam bir mühendislik. Şimdi bu mühendisliği kime vereceğiz? Tesadüflere mi vereceğiz? Elbette ki veremeyiz. Yani böyle saçma sapan bir şey olmaz yani inşallah.
Maşallah. Bunlar dünyanın en küçük motorları ve mükemmel. Evet. Yani teknolojik olarak değil mi? Bu kadar küçük motor üretme teknolojisi yok insanlıkta. Fakat bu kadar küçük motor mükemmel bir şekilde çalışıyor. Yani sistemi de mükemmel. Enerji elde ediliyor. O enerjiyi depolayacak bir sistem var. Yani açığa çıkan enerjiyi depoluyor. Son derece kontrollü olarak hücrenin içerisinde de kullandırtıyor onu, yani böyle zincirleme. Ve bu DNA'da bunun şifreleri var. Evet. O da bir ayrı bir mucize.
50 kilogram kadar bilim adamları hesaplıyorlar. Hücrede günde 50 kilogram kadar ATP molekülü gerekiyor. Sürekli kullanıyoruz. Sürekli yerine yenisi yapılıyor.
Maşallah.
47,5 kilograma bu makine enerji yapılıyor.
Maşallah.
Maşallah.
Evet. Bitirelim mi?
Ayetle bitirelim.
Evet, ayetle bitirelim inşallah.
Yasin suresinin son ayetleri. Şeytanın Allah'a sınırım. İnsan kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmüyor mu? Şimdi o apaçık bir düşman kesilmiştir. Kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek verdi. Dedi ki, çürümüş bozulmuşken bu kemikleri kim diriltecekmiş? De ki, onları ilk defa yaratıp inşa eden diriltecek. O her yaratmayı bilir. Ki o size yeşil ağaçtan bir ateş kılandır. Siz de ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan onların bir benzerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette öyledir. O yaratandır, bilendir. Bir şeyi dilediği zaman onun emri yalnızca ol demesidir. O da hemen oluverir. Her şeyin melekutu, hükümranlık ve mülkü elinde bulunan Allah ne yücedir. Siz ona döndürüleceksiniz.
Maşallah. İnşallah. Evet. Yarın inşallah saat 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden Mavi Karadeniz Radyo Kanal S, Samsun Aks ve TV Kayseri ekranlarından takip edebilirsiniz inşallah. Tekrar söylüyorum. Mavi Karadeniz Radyo, Kanal S, Samsun Aks ve TV Kayseri ekranlarından herkese de hayırlı geceler diliyorum.
Öyle inşallah. Güzel.